Ayrım 58.
İspanya İç Harbi günlerinde Akdeniz'de kimlerin olduğu bilinmeyen denizaltılar dolaşıyordu. İngilizler bu denizaltıların hep birlikte avlanılması teklifini ileri sürmüşlerdi. Nyon Konferansı bu maksatla toplanmıştı. Konferansta Türkiye'yi temsil eden Tevfik Rüştü Aras, hükümete yolladığı raporların bir kopyasını da Florya'da dinlenen Atatürk'e gönderiyordu. Son anlaşma metninde bir madde Atatürk'ün dikkatini çekti. Fransızca yazılmış olan bu anlaşma maddesinden Atatürk, Fransa ve İngiltere devletlerinin Akdeniz'deki denizaltı korsanlığını önlemek için gerektiğinde Türkiye'den kuvvet yardımı isteyecekleri manasını çıkarmıştı. Yanında bulunan umumi katibi Hasan Rıza Soyak'a dönerek, "Acaba hükümet bu maddenin farkına varabildi mi?" diye sordu. O sırada Atatürk Soyak aracılığıyla sık sık hükümetle telefon konuşmaları yapıyordu. Soyak telefon görüşmesinde hükümetin maddeden o manayı çıkarmadığını öğrendi. Bunun üzerine Atatürk İnönü'nün dikkatini çekti. Başvekil bu uyarma üzerine adı geçen maddenin Türkiye'yi güç duruma sokabileceği vehmine düşerek Tevfik Rüştü'ye anlaşmayı imzalamaması için direktif verdi ve bunu Atatürk'e de bildirdi. Atatürk böyle bir tehlike olmadığı, bilakis İngiltere ve Fransa bizi eşit büyük bir devlet saydıklarından bizim için pek faydalı olduğu, nihayet yapacakları bir müdahalede bizim zayıf harp gemilerimize ihtiyaçları da olmayacağı cevabını verdi. Sonunda meselenin Tevfik Rüştü'ye yazılarak alınacak cevaba göre hareket edilmesine karar verildi. Konuşmalar sırasında vakit ilerlemiş, Atatürk yatak odasına çekilmişti. Bir iki saat sonra İnönü'nün özel kalem müdürü Florya'yı arayarak Soyak'a, "Başbakanın Atatürk'e bazı tamamlayıcı maruzatı vardır. Not edip hemen kendilerine vermenizi rica ediyorlar," dedi. Soyak şu cevabı verdi. "Atatürk şimdi uykudalar, uyandıramam. Zaten iki saat önce işin Tevfik Rüştü Bey'den sorulmasına ve gelecek cevabın beklenmesine karar verildi." Bu cevap üzerine iş ertesi güne kaldı. Olaydan birkaç gün sonra Atatürk Ankara'ya gitti. Hükümete devrettiği çiftliği gezerken yeni dikilen birçok yemiş ağaçlarının bakımsız bırakıldığını görerek üzüldü. Ankara'da bira fabrikasının genişletilmesi konusunu da açtı. Ahmet İhsan Tokgöz ve Abdülrezzak İstanbul'da Bomonti fabrikası imtiyazının uzatılması için İnönü'yü baskı altına almışlardı. Hasan Rıza Soyak dedi ki, "Başbakanın kaygısı yersizdir. İşi en ince teferruatına kadar yabancı uzmanlara incelettik. Fabrika genişlerse Doğu Anadolu'yu besleyecek, Bomonti ile rakiplik edecek, kâra da geçecektir. Başbakan isterse bütün belgeleri götürür, kendisine meseleyi anlatırım." Atatürk, "Bu akşam vekiller toplantısında görüşürüz," diyor. Bu konuşmalar sırasında İçişleri Bakanı Şükrü Kaya da yanlarındaydı. Şükrü Kaya, Atatürk'ün yanından ayrıldıktan sonra doğru vekiller toplantısına gitti. İsmet İnönü'ye, "Paşam bu akşam köşke çağrılıyoruz, bira fabrikası işi görüşülecek," dedi. Akşamüstü heyet Çankaya'da toplanmak üzere dağıldı. Bir söylentiye göre huylanan başbakan daha önce Anadolu Kulübü'ne giderek iki kadeh viski içiyor. Vekiller heyeti Atatürk'ün sofrasında toplanmıştır. Atatürk'ün karşısında İsmet İnönü, sağında Kazım Özalp yer almıştır. Atatürk rahatsızlığını öne sürerek çay içiyor. Başbakan ve bakanlara içki verilmiştir. Atatürk sözü çiftlikteki ağaçların bakımsızlığından açıyor. Tarım Bakanı Şakir Kesebir'den bunun sebebini soruyor. Kesebir yerine başbakan atılarak "Sebebini adamlarınıza sorunuz," diyor. "Adamlarınız" dediği Soyak. Atatürk bu çıkışı hayret ederek Kazım Özalp'e başbakanın işitemeyeceği bir sesle "Ne olmuş buna, içmiş mi yoksa?" diyor. Derken başbakan ikinci bir çıkış daha yapıyor. "Ne oldu paşam size? Eskiden böyle değildiniz. Artık emirlerinizi hep sofradan mı alacağız? Aramıza kara tahsinler giriyor." Dipnot, Sultan Hamid'in başkatibi. konuşmamıza meydan vermiyorlar diyor. Atatürk gene soğukkanlılığını bozmadan, efendiler anlaşılıyor ki bugün fazla görüşemeyeceğiz. Siz rahatınıza bakın. Ben biraz dinleneceğim diyor ve sofrayı bırakıyor. Vekiller de bir müddet sonra çekilip gidiyorlar. Ertesi gün Atatürk İstanbul'a hareket etti. Ben de yanındaydım. Önce İnönü'yü kompartmana çağırdı. Kendisine, görev arkadaşlığımız bitmiştir ama dostluğumuz devam edecek dedi. İnönü iki eliyle yüzünü kapadı. Atatürk, dinlenmelisiniz dedi. Sonra umumi katibi Soyak'ı çağırdı. İsmet Paşa biraz yorgun. İki ay dinlenecek ve yerine bir vekil bırakacaktır. Bu değişiklik için Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya davet etmek istemiyorum. Meclis birkaç gün önce Nyon Antlaşması'nı tasdik etmek için toplanmış ve dağılmıştır. Yeni bir toplantı içeride ve dışarıda iyi karşılanmaz. Anayasaya bakalım. Böyle bir değişiklik için meclisin toplanması lazım mı, yoksa bir tezkere ile başkanlığa bildirmek yeter mi? Soyak anayasayı getirdi, okudular. Tezkere ile bildirmek yeter olduğu anlaşıldıktan sonra Atatürk İnönü'ye dönerek yerinize kimi münasip görürsünüz diye sordu. Kimi münasip görürseniz? Ben Celal Bey'i düşünüyorum. Münasiptir efendim. Bunun üzerine İsmet İnönü yanından ayrıldı ve kompartmanına gitti. Soyak o sabah Atatürk'e, efendim kardeşi ölmüştür. Evi bir yashane. Her sabah mezarına gidip ağlarmış, bağışlayın demesi üzerine Atatürk, daha iyi ya, demek hasta, dinlenmeye ihtiyacı var cevabını vermişti. İnönü ayrılıp kompartmanına gittikten sonra Atatürk Soyak'a, şimdi git arkadaşlarına söyle, bizde adettir. Biri makamından ayrıldı mı etrafındakiler ondan yüz çevirir. Dikkatlerini çekiyorum. İsmet İnönü'ye eskisinden fazla saygı gösterecekler, emrini verir. Biz yemek salonunda masaya oturmuştuk. İsmet İnönü yanımızdan hızla geçti, yatak kompartmanına gitti. Biraz sonra Atatürk geldi, ellerini çırparak, oldu bitti dedi ve bahsi kesti. Yataklarımıza çekildikten bir hayli sonra uyuyamayarak dışarıya çıkmıştım. Şükrü Kaya'nın kompartmanını aydınlık gördüm. Kapısını vurdum, açtı. Üst yatağa eşyasını yığmış, alt yatakta iki büklüm oturuyordu. Kompartman cigara dumanıyla doluydu. Bana şimdi ne olacak dedi. Başbakanlık müjdesini beklediği besbelliydi. Bilirsin sofrada yalnız İnönü'ye, Çakmağa, bir de Bayar'a yer gösterir. Yeni başvekil Bayar olacaktır dedim. Sıçradı. Nasıl olur? Garp cephesi kumandanı ve Lozan'ı yapan İsmet Paşa'dan sonra. Benim görüşüm böyle dedim. İstanbul'da ertesi gün eski arkadaşı Ali Fuat Cebesoy'u yemeğe çağırmıştı. Öfkesi dinmemişti. Efendim hangi işi verdik de biz yardım etmeden başarmıştır? Kütahya muharebelerinde böyle olmamış mıdır? Lozan'da böyle olmamış mıdır? Diyordu. İşte Atatürk'ün ölümünden sonraya kadar süren Celal Bayar Başbakanlığı devri böyle başlamıştır. Atatürk'ün yakın çevresindeki İnönü aleyhtarları hemen kışkırtmalara koyulmuşlardı. Bunlara göre İsmet İnönü'ye bir büyükelçilik vererek onu memleketten uzaklaştırmalıydı. Atatürk'ün kendisine karşı zaafını bildiklerinden, bir gün eski duruma dönüleceğinden çekinmekteydiler. Ara sıra sofrada, paşam Bayar'a emir buyursanız da İnönü ile buluştuğu vakit onun yanı gerisinde durmasa, tam başvekilliğini takınsa gibi sözler duyardık. Atatürk üzgündü. Ben kendi bulunduğum meclislerde bu ayrılış meselesinin açıldığını, Atatürk'ün bazı önemsiz tarizler müstesna İnönü aleyhine konuşulduğunu işitmedim. Pek sık da yanına giderdim. İnönü de kışkırtıcıların çabalarını haber aldığından hayli vehimliydi. Yine de Atatürk'ü idare etmek zorundaydı. Bir gün stadyuma gittiği zaman gençlik pek heyecanlı gösteriler yapmıştı. İnönü böyle tertipler bilmez. Hele o sırada böyle tertiplerin Atatürk üzerine tesiri ne tehlikeli olacağını herkesten iyi bilir. Fakat kışkırtıcılar bu vakadan alabildiğine faydalanmaya kalktılardı. İnönü Dil Kurultayı'nda Atatürk'le kısa bir sevgi yazışması hikayesinin gösterdiği üzere, ayrılışının bir dargınlığa ve onun sebep olacaklarına varmaması için pek dikkatliydi. Geldiği ve gittiği zamanlar daima Atatürk'ü karşılamaya ve uğurlamaya giderdi. Bir grup toplantısında Atatürk'ün yakınlarından birinin daveti üzerine kürsüye gelerek, Atatürk'le aralarında hiçbir mesele olmadığından, nesi var nesi yoksa hepsini Atatürk'e borçlu olduğundan bahsettiydi. Bu sırada Atatürk'e zarfların üstüne "Huzur-ı Âli-i Riyaset Penahiye" yazılı bir hayli mektup göndermiştir. Atatürk öldükten sonra köşkteki kağıtları ayıklamak hizmeti verilen Nafi Atuf Kansu ve arkadaşları bu mektupları İnönü'ye geri vermişlerdir. Atatürk'ün hastalığı ilerledikçe kışkırtanlar arttı. Şimdi mesele eğer Atatürk ölürse İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanı olmasını ve böylece kendi aleyhinde bulunanlara karşı bir öc alma teşebbüsünde bulunabilmesini önlemekti. Bunlar Fevzi Çakmak'ı kendileri için daha elverişli buluyorlardı. Fakat İsmet İnönü'yü meclisten çıkarmak ve Fevzi Çakmak'ı meclise almak için yeni bir seçim yapılmalı ve İnönü yine bir büyük elçiliğe yollanmalıydı. Şunu söylemeliyim ki bütün bu devirde Celal Bayar dürüst kalmış ve kışkırtmalardan hiçbirine kulak vermemiştir. Elazığ manevralarına beraber gitmiştim. Bana tahrik ve tahrikçilerden bahsetmeyerek demiştir ki, yeni seçim yapılmasını ben Atatürk'e nasıl söyleyebilirim? Bu Atatürk'e sen öleceksin demektir, ben bunu nasıl yaparım demiş ve hiç unutmam şu sözleri ilave etmişti. Öyle anlaşılıyor ki Rusya'da Lenin'den sonra onun tabii halefi Troçki'ymiş. Yerine Troçki'yi geçirmemek ve Stalin'i geçirmek için milyonlarca insanın kanı dökülmüştür. Bizim böyle facialara tahammülümüz yok. Şurası da var ki hemen bütün meclis Atatürk'ün hastalığı ne kadar ağır ve tedavisiz olduğunu biliyordu. Mecliste hakim kanaat Atatürk'ten sonra tek rejim teminatının İnönü olduğuydu. Tahrikçiler muvaffak olabilseler ve meclisi yenileme teklifini getirtmiş olsalar bile bunun muvaffak olabilmesi ihtimali yoktu. Gene son zamanlarda kendisini sevenler İsmet İnönü'ye karşı bir suikast tehlikesini önlemek için tedbirler almışlardı. O zamanki Emniyet Umum Müdürü bir tehlike sezildiği vakit İnönü'yü kaçırmak ve gizlemek tertiplerini dahi düşünmüştü. Çankaya'daki İnönü Köşkü sıkı koruma altındaydı. Burada Atatürk'ün vasiyetnamesi üzerinde de biraz durmak doğru olur. Vasiyet etmek, ölmek ihtimalini düşünmek demektir. Atatürk kendinden umutlu değildi. Ölümünden sonra İsmet İnönü ile ayrılışının türlü tahrikelere sebep olacağını düşünmüş olmalıydı. İnönü'nün çocuklarına maaş vasiyet etmesinin sebebini böyle yorumlayanlar vardır. Bazıları Atatürk'e İnönü'nün öldüğü söylenmiş de o da buna inanmış da çocuklarına maaş vasiyetini onun için yapmıştır sözünü çıkardılardı. Baştan başa yalandır. En yakınlarının bana anlattıklarına göre Atatürk, İsmet'in parası yok. Bir kardeşi var, zenginse de ona hayrı dokunmaz demişti. Atatürk, İsmet İnönü'nün parası olduğunu bilirdi. Atatürk'ün kendisini de bir halef vasiyetine meylettirmek isteyenler olmuştur, kendileri hesabına. Atatürk kendinden sonrasına kendisinin hakim olamayacağını bilirdi. O büyük bir realistti. 3. Geriye doğru bir tenkit denemesinde bulunalım. Atatürk devrinde vatan kurtulmuştur. Yalnız bu şeref bir vatandaşın milli tarihin en büyüklerinden biri olmasına yeter. Osmanlı İmparatorluğu kalıntısı üzerinde kurulan yeni devlet, Lozan Antlaşması ile eskisinin yarı sömürgelik şartlarını yıkmıştır. Türkiye, Türklüğü Batı'nın egemenlik ve baskısından kurtulan ilk millet olmuştur. Afrika'da, yakın ve uzak doğuda sömürgecilik düzeninin tasfiyesi Türkiye'de başlamıştır. Bu bakımdan Atatürk milletler arası bir kurtuluş kahramanı şerefini de kazanmıştır. Atatürk devrimleri Türkiye'de teokratik ortaçağ devlet geleneklerini silip süpürerek kadını, vicdanı ve tefekkürü hür kılmıştır. Ümmetçiliğin yerini milletçilik almıştır. Ziraat ve ticaret kaynakları Türklere mal edilmiştir. Milli endüstri doğmuştur. Milli bankalar kurulmuştur. Yabancı ve imtiyazlı şirketler millileştirilmiştir. Yazı ve dil değişerek Türk kafası Arap kültürü köleliğinden sıyrılmıştır. Bu devrimlerden her biri bir vatandaşı milli tarihin pek büyüklerinden biri kılmaya yeter. Atatürk devrinin zaafları, Atatürk'ten sonraki demokrasiye geçiş devrinde belirmiştir. Başlıca zaaf, eğitim yoluyla devrimlerin ve yeni düzenin halk yığınlarına sindirilememiş olmasıdır. Atatürk devrine tek parti devri diyoruz. Bu bir karma partiydi. Disiplini devrimlerimize inanıştan doğmuyordu. Bilakis Atatürk devrinin zaafı devrimci bir tek parti rejimi olmamasıdır. Biz uzun ekonomi tartışmalarına girişmemekle beraber Türkiye'nin topyekün kalkınma davası hiçbir zaman tam alafranga bir kafayla ele alınmamış olduğunu söylemek isteriz. Atatürk Partisi nazilik ve faşistlik gibi demokrasiyi yıkmak hedefini güden bir parti değil, bilakis demokrasiyi hazırlayan, rejimi kayıtsız şartsız milli hakimiyete doğru götüren bir partiydi. Anayasasının özü buydu. Demokrasi ile tek dereceli seçim devri de gelir. Tek dereceli seçimle memleket idaresini halk yığınlarına teslim etmek davasında bulunan bir diktatör, yeni yetişen kuşakları ilk sivil okul eğitiminden geçirmeyi baş kaygı edinmeliydi. Din meselesi halledilmeliydi. Atatürk devri laiktir. Laisizm, din ve dünya işlerini ayırmak demektir. Daha ilk günden laisizm, halk yığınlarına dinsizlik hareketiyle telkin edilmiştir. Halk camilere gidiyordu, dini görevlerini yapıyordu. Fakat kendisine kılavuzluk edecek devrimci din adamları yetiştirilmediği için eski hocalık hiçbir zaman olmadığı kadar kaba, cahil ve mutaassıp bir yobazlık halini alıyordu. İmam Hatip okullarında ilk öğrenilecek şey laisizmin bizzat Müslümanlığın da kurtuluş davası olduğuydu. Devlet din işlerinden elini büsbütün çekecekse, din işlerini topluluğa da bırakacaksa, yine her şeyden önce bu mesele halledilmiş olmalıydı. Bugün de bu ikisini yapmak, tam ve çabuk yapmak zorundayız. Bütün halk çocuklarını, kız oğlan, sivil ilkokul eğitiminden geçirmek, İnkılap Türkiye'sinin medeniyetçi, vicdan ve tefekkür hürriyetçisi yeni din adamlarını yetiştirmek. Serbest bir murakabenin ister istemez işlemediği bir devirde tenkit edilecek çok şeyler bulunabilir. Ama bunlar teferruat olmaktan çıkmaz. O devrin büyüklükleri daima kolayca tenkit edilebilecek küçüklüklerini gölgede bırakacaktır. Bu görüşlerimi Atatürk devrindeki yazılarımda da bulabilirsiniz. Roman adlı kitabımdaki gazici ve kemalist bahsi o devirde yazılmıştır. Halk yığınlarının eğitimi davası Yeni Rusya kitabının belli başlı konusuydu. Atatürk büyük stratejliği ve politikacılığı dışında umumi kültürü ister istemez zayıf bir Osmanlı subayıydı. Dinler, kavrar ve yapardı. Paha biçilmez bir enerji kaynağıydı. Kendi devrindeki hükümetler bu kaynaktan tam faydalanmayı bilmemişlerdir. İnönü hükümetleri hiçbir zaman dinamik olmamıştır. İnönü'nün vekil tipi bürokrattır. Vekilleri arasından dinamikçe olanlar Atatürk tarafından kendisine zorlananlardır. Atatürk bir nehr-i muazzam gibi cuş etti fakat çorak yerde akıp gitti. Anı ve fıkralar. Saç soba. İstasyon, sonra bataklık, sonra mezarlık ve derme çatma Karaoğlan'dan sonra yangın yeri, onun sonunda da kerpiç ve hımıştan, kaldırımsız veya Arnavut kaldırımlı, eğri büğrü sokaklı bir köy. Ankara buydu. Kadınlar şehri hiç sevmediklerinden evlilerin de dörtte üçü bekar. Yerli kadınlar sokağa çıkmaz. Bir lokomobilden alınıp iltimaslı yerlere ancak verilebilen elektriğin yanar söner petrol ışığına lüks lambasını tercih ederdik. Onu da sık sık pompalamak lazımdı. Harpler olanı biteni tükettiğinden, Hristiyan göçü de çarşıları beraber süpürüp götürdüğünden hiçbir şey bulamaz, hiçbir şey yaptıramazdık. Hep sıkılıyorduk. Atatürk de öyle. Fakat yeni başkent fikrini yerleştirmek, gözleri İstanbul'dan ayırmak için Bozkır'da bir sürgün ömrü geçiriyordu. Biz onun evine gitmekle biraz avunuyorduk. Çankaya'da avlusu havuzlu ortanca bir yazlıkta otururdu. Tek cazibesi Atatürk'ün meclisi, konuşmaları, hayatiyeti ve yaratma iradesiydi. Dağlar, tepeler, yollar, akşam kararınca arabaları ahıra ve halkı kafesler arkasına çekilen kasaba halkı, bütün o çöl boşluğu ebediye benzeyen bir susma ve somurtma halindeydi. Hemen hemen yalnız onun sesi geliyor, onun bakışları ışıldıyor, yalnız onun o tükenmez ve ilahi ihtiraslı ruhu soğuğu ısıtıyor, boşu dolduruyor, ıssızlığı gideriyor, Ankara'ya bütün müjdeleri getirici bir yolcuyu bekleme hali veriyordu. Sanki buraya her şey ufuklar ötesinden gelecek, gökler üstünden inecekti. Akşama doğru ayaklar evlere doğru sürüklenirdi. Hava karanlıksa hala kül kokan yangın arsaları arasında cep fenerlerinin yanıp söndüğü görülürdü. İstanbul'dan gelip de mahkummuşlar gibi yaşayanlardan pek çoğu geçmeyen saatleri içerek öldürüyorlardı. Atatürk de bıkar, ara sıra arkadaşlarına gitmek isterdi. Bir akşam Lazistan milletvekili rahmetli Rauf'un evindeydik. Küçük bir odada, ikide bir pompalanan lüks lambası altında ve kızmasıyla soğuması bir olan saç sobanın karşısında masa etrafına toplanmıştık. Hizmetçiler koşup Paşa Hazretleri geliyor diye haber verdiler. Rahmetli Rauf bu odaya sığışamayacağımızı gördüğünden çabuk sobayı öteki odaya götürün dedi. Saç soba gaz sandıkları üstüne konmuştu. Borusu dosdoğru duvar deliğine giriyordu. İki hizmetçi sandıklarla sobayı bir mangal taşıyormuş gibi öteki odaya geçirdiler. Mustafa Kemal Paşa da dar, karışık ve karanlık merdivenlerden henüz çıkmıştı. Sonra içi raflanmış yük açıldı. Hiçbir bardak ve kadeh yanındakine benzemiyordu. Birkaç kişi de beraber geldiğinden yine birbirlerine benzemeyen ayrı biçimde ve renkte kahve fincanları çıkarılmıştı. Masanın üstü birkaç bezle ancak örtülebilmişti. Başkentte devlet reisi ve arkadaşlar. İkide bir, Ahmet lambayı pompala sesi duyuluyordu. Sonra birden genç kahraman yeni Türkiye hayallerini anlatmaya başlıyordu. Yavaş yavaş tahta peykeler üstündeki esrarkeşler rüyasıyla sarıldığımızı hissediyorduk. Masa bir cennet sofrasına dönüyor, lamba bir güneşi andırıyor, oda bir saray parçası havası içine giriyor. Gelecek, o zamanki Ankara'da bir serap gibi bile görünmeyen gelecek gözlerimizde canlanıyor. Bir eski masaldaki peri kızı gibi atlı akıncıların hemen hemen nal seslerini duyar gibi oluyorduk. Bütün gün içimizde yavaş yavaş birer birer bütün ölmüş olanlar diriliyordu.